Ayrım 10 sayfa 74. Bir mucize. Van Keen Lucian'ı kurtardı. Duggar içini çekti. Bana o adamdan söz edin. Size tam olarak ne söyledi? Berlin'den geldiğini, burada sizinle çalıştığını. Adını bile işitmedim. Parantez, sinirleniyordu. Hemşireler böylesi bir çılgının acil servise girmesine nasıl izin vermiş? Etrafta hemşire falan yoktu. Cerrah giderek daha sıkıntılı görünüyordu. Kalemin ucundaki silki düzenli olarak masayı dövmeye başladı. Lucian'a ne yaptı? Klasik bir akupunktur seansı mı uyguladı? Tam olarak söyleyemem. Daha önce hiç akupunktur tedavisi izlemedim. Sargılarını çözüp vücudunun çeşitli yerlerine iğneler batırdı. Cerrah alaylı gülümsemesine engel olamadı. Dayan gözlerini Duggar'a dikti. Gülmeye hakkınız yok. Tekrar ediyorum. O adam çocuğumu kurtardı. Tebessüm kayboldu. Doktor yarı sakin, yarı azarlayıcı bir sesle bir çocuğu hizaya getirmek için kullanacağı ses tonuyla devam etti konuşmaya. Dayan, benim kim olduğunu mu biliyorsunuz? Dünyada insan beynini nörobiyolojik açıdan en iyi bilen 10 kişiden biriyim. Tecrübenizden hiç kuşku duymadım. Beni dinleyin. Beyin olağanüstü karmaşık bir sistemdir. Beyinde kaç sinir hücresi var biliyor musunuz? Cevabını beklemeden devam etti. 100 milyar. Hepsi de sayısız bağlarla birbirine kenetlenmiş 100 milyar hücre. Eğer böylesi bir makine yeniden yola koyulduysa, inanın bana, tekrar çalışmak içindir. Çocuğunuzun organizması onun adına karar verdi. Anladınız mı? Bütün bunları şimdi söylemek kolay. Çocuğunuzu ameliyat ettiğimi unutuyorsunuz. Özür dilerim. Dayan daha yumuşak bir sesle devam etti. Doktor, rica ediyorum beni bağışlayın. Yine de o doktorun Lucian'ı iyileştirmesinde bir rol oynadığından eminim. Duggar kalemi bırakıp ellerini kenetledi, sesini karşısındakine uydurdu. Dinleyin, dar kafalı biri değilim. Vietnam'da bile doktorluk yaptım. İçine, geçmişine, eski anılarına dönük bir tebessüm yayıldı yüzüne. Stajdan sonra bir süre insanlık için çalıştım. Vietnam'da akupunkturu inceledim. Bu yöntem neye dayanır biliyor musunuz? O ünlü noktaların neler olduğunu. Adam meridyenlerden söz etti. O meridyenler vücutta neyin karşılığıdır? Dayan cevap vermedi. Alman doktorun sözlerini hatırlamaya çalışıyordu. Onun yerine Duggar yanıtladı kendi sorusunu. Hiçbir şeyin, fizyolojik olarak böyle meridyenler yok. İncelemeler, radyografiler, scanner araştırmaları yapıldı. Bütün bu çalışmalardan tek bir sonuç alınamadı. Anlatılanların aksine akupunktur noktaları derinin özellikli bölgeleriyle de ilgisiz. Çağdaş fizyoloji açısından bakıldığında akupunkturcu iğnesini önüne gelen yere batırıyor. Boş bunlar, hurafe. Dayan Van Keen'in söylediklerini hatırlamaya başladı. Araya girdi. Doktor bana vücudumuzda dolaşan yaşamsal enerjiden ve bu enerji, parantez, parmaklarını şaklattı. Böylesine kolay bir yerde, derinin hemen altında, öyle mi? Üstelik bu ağı şimdiye kadar sadece Çin tıbbı bulmuş, ha? İnanılır gibi değil. Kapı vuruldu. Madame Ferri içeri girdi. Biraz soluk soluğa konuştu. Doktor, acil servise giren adamı bulduk. Dayan'ın yüzü aydınlandı. Bir dirseğini koltuğunun arkasına dayayarak döndü. Lucien'in durumunu bildirdiniz mi? Ne dedi? Madame Ferrer soruyu duymamazdan geldi. Bakışlarını cerrahtan ayırmadı. Bir sorun var doktor. Duggar kalemini aldı, bir bando şefi gibi parmaklarının arasında çevirmeye koyuldu. Şaka yapmaya çabaladı. Tek bir sorun mu, emin misiniz? Hemşire gülümsemedi bile. Doktor, adam ölü. 13. kısım. Dayan şimdi Leicester binasının ikinci katında bekliyordu. Duvardaki panolara göre bulunduğu yer genetik araştırmalar merkezinin koridorlarıydı. Buraya neden getirmişlerdi onu bilmiyordu. Duvarın dibinde kavuşturduğu kollarına dayanarak ayakta duruyor, oğlunun bilincinin açılma belirtilerine bağlı sevinç solukları ile Van Key'nin ölümünün neden olduğu dehşet uçurumları arasında gidip geliyordu. Sabahın 5:30 olmuştu ama daha kimse gelip ona bir şey açıklamamıştı. Ölüm nedeni hakkında en ufak bir şey bilmiyordu. Cesedini nasıl bulduklarını da. Dayan Tiberg. Sese döndü. Yaklaşmakta olan adam kuşkusuz bir sesten 1.85'ten uzundu. Dayan dev almalı düşündü. Aslında kendi boyunda insanların arasında bulunmak keyif verici bir şeydi. Yeni gelen hemen kendini tanıttı. Patrick Langros, polis komiseri. Kırklarında olmalıydı. Kuru, yıpranmış, tıraşsız bir yüz. Baştan aşağıya siyah giyinmiş. Paltosu, ceketi, yuvarlak yakalı kazağı ve bulicini. Saçları ve yeni çıkan sakalları gri renkli çalı, gerçek demir yongası gibi. Gözlerinin çevresindeki kırmızılık da eklendiğinde ortaya donuk renkli bir tablo çıkıyordu. Bir deri bir kemik gölgeden, kötü bir tebessümden oluşmuş siyah, gri, kırmızı bir Montreal. Ekledi. Cinayet masası. Dayan irkildi. Komiser genç kadını sakinleştirmek için bir elini kaldırdı. Paniğe gerek yok. Burada yanlışlıkla bulunuyorum. Dayan suskun kalmayı, duruma ne kadar hakim olduğunu göstermek isterdi. Ama kendine rağmen sordu. Yanlışlıkla derken ne kastediyorsunuz? Dinleyin. Parantez, dua edecekmiş gibi avuçlarını birbirine dayadı. Sırayla gidelim, tamam mı? Önce bana bu gece olanları bütün ayrıntılarıyla anlatacaksınız. Dayan son birkaç saatte yaşadıklarını kısaca özetledi. Komiser dili dışarıda duyduklarını spiralli küçük defterine not ediyordu. Yandan sarkan dili sert yüzü öylesine çelişiyordu ki dayan bir an için adamın kararlı bir mimik yaptığını, yüzünü alay eder gibi buruşturduğunu sandı. Oysa not alma biter bitmez dili de kayboldu. Çılgınlık bu diye söylendi komiser. Not defterini bırakmadan elleriyle bir terazinin iki kefesini işaret etti ve buyurucu bir sesle konuştu. Bir yanda geri dönen bir hayat, öte yanda kurbanını alan ölüm. Üstelik... Dayan adama şaşkınlıkla baktı. Komiser sanki neşesi tüm yüzüne yayılmak için fırsat kolluyormuş gibi bir kahkaha attı. Belki de görkemli cümlelerden vazgeçmem gerekecek. En azından benim yanımdayken. Langios pantosunun omuzlarını düzeltti. Pekala, öyleyse oğlunuz adına çok mutluluk duyduğumu söyleyeyim sadece. Van Key'in nasıl bulunduğunu anlatmayacak mısınız? Komiser tereddüt eder gibiydi. Fırça gibi saçlarını sıvazladı. Koridorun iki yanına baktı. Sonra asansöre doğru yürürken buyurdu. Benimle gelin. Şafağın serinliğine çıktılar. Binanın çevresini dolanıp bir sonraki yapıya yöneldiler. Küçük Naker kenti uyanmak üzereydi. Dayan ana yol üzerinde duran kocaman kamyonlardan indirilen paslanmaz kapaklarla örtülü üst üste konulmuş yüzlerce yemek tepsisini gördü. Bir hastanenin yemeklerini dışarıdan getireceğini düşünmemişti. Komiser yeni bir binaya doğru yürüyordu. Binanın sadece bodrum penceresinde ışık vardı. Ana kapıdan girdiler. Bir sürü üniformalı polisle karşılaştılar. Hastanenin alışıldığı kimyasal kokusunun yerini yiyecek kokusu almıştı. Langios açıkladı. Hastane mutfağı. Gösterdiği aralık kapıdan girdi, dayan da peşinden. Dar bir merdivenden inip kendilerini duvarları maviye boyanmış geniş bir alanda buldular. Komiser daha fazla ilerlemeden konuşmaya başladı. Şimdilik kafamızda canlandırdıklarımız şöyle. Saat 23.33. 1930'da kendini Van Keen olarak tanıtan adam peşinizden beyin cerrahisi binasının kapısına geliyor. Sonra binanın çevresini dolaşıyor, avluyu geçip buraya mutfağa geliyor. O saatlerde burada fazla insan bulunmaz, kimseye görünmüyor. Langeus yeniden yürümeye başladı. Elinin bir hareketiyle plastik bantlardan yapılmış perdeyi açtı. Bu salondan geçiyor. Beton duvarlar bu kez portakal rengine boyanmıştı. Kocaman fırınlar ve tepsilerdeki büyük boyutlu davlumbazlar gümüşü pırıltılar çıkarıyordu. Komiser başka bir perdeyi itti ve soğuk hava depolarına geçiliyor. Perdenin ardından paslanmaz çelik kapılarla bürünen yeşil bir koridor uzanıyordu. Soğuk giderek artıyordu. Tavandaki neonlar yatay sarkıtları andırıyordu. Mekanın çıplak ve renkli atmosferi sığınak boyutlarına varmış bir zeka küpünü andırıyordu. Komiser demirden bir yayın üzerine oturulmuş kapılardan birinin önünde durdu. Yukarıda sağa kısa bir not yazılıydı. 4. dizi. Resmi parkalarını giymiş iki polis memuru bölmenin önünde nöbet tutuyordu. Kasketlerinin kenarında saçaklar vardı. Dayanın şaşkını her an daha da artıyordu. Langeus bir hareketle demir kapının önüne çekilmiş sarı kordonu kaldırdı. Cebinden bir anahtar çıkartıp yüksekteki kilide soktu. Van Kim bu soğuk odayı seçti. Ama anahtarı mı var? Bu anahtar aynı. Herhalde servis şeflerinden birinden aşırdı. Dayan ne diyeceğini bilemiyordu. Üstelik hala asıl soruyu adamın nasıl öldüğünü soramamıştı. Polis komiseri çelik dişlileri harekete ettirdi. Kapıyı açmadan önce genç kadına döndü, sırtını paslanmaz çelik duvara dayadı. Sizi uyarmalıyım. Oldukça etkileyici ama kan değil. Ne demek istiyorsunuz? Komiser kapının tutamacına asıldı, gerildi. Kapıyı rayın üzerinde kaydırarak açtı. Yüzlerini daha da soğuk bir soluk yaladı. Komiser sözünü tekrarladı. Hatırlamanızı istediğim tek bir şey var. Göreceğiniz kan değil. Bir el hareketiyle Dayan'a peşinden gelmesini işaret etti. Genç kadın bir adım attı, olduğu yerde donup kaldı. Gri plastikten büyük teknelerin karşısındaki beyaz beton üzerine boydan boya kırmızı boya püskürtülmüş gibiydi. Koyu kırmızımsı pıhtılar betona yapışmış, duvarın yüzeyi parlak kızıl çizgilerle dolmuş, kahverengi lekeler kapının önüne kadar ulaşmıştı. Plastik kasalarla dolu 5 metreye 5 metre boyutlarındaki oda gerçek bir katliama sahne olmuş gibiydi. Ama en şaşırtıcısı, en mide bulandırıcısı soğuğu aşıp insanın burun deliklerini dolduran güçlü meyve kokusuydu. Patrick Langeus üst üste dizilmiş plastik kasaların en üstünde uzandı. Şeffaf ambalaja sarılmış bir paket alıp Dayan'a uzattı. Yaban mersini. Parantez ambalajın üzerindeki etiketten depolama koşullarını okur gibi yaptı. Kırmızı renkli bir meyve cinsi, Türkiye'den ithal, anlaşılan Van Keen oğlunuza yaptığı müdahaleden sonra kendine bir meyve ziyafeti çekmiş. Dayan titremesinin soğuktan kaynaklandığını düşünmeye çalışarak odanın ortasına yürüdü. Bütün bunların anlamı ne? Komiser üzgünce gülümsedi. Söylediklerimin dışında hiçbir şey. Akupunktur seansından sonra Rolf Van Keen'in ilk yaptığı ortadan kaybolmak yerine buraya gelip paketler dolusu yaban mersini yemek olmuş. Parantez bakışlarını çevrede dolaştırdı. Olabilecek en yabani şekilde. Dayan kekeledi. Peki ama neden öldü? Langeus plastik ambalajı kutulardan birine fırlattı. Bana kalırsa hazımsızlıktan. Genç kadına bir göz atıp konuşmasına devam etti. Özür dilerim. Pek eğlenceli bir şey değil. Aslında ölüm nedeni daha bilinmiyor. Ama doğal bir neden olduğundan kuşkumuz yok. Benim doğal olarak adlandıracağım bir neden demek istiyorum. İlk incelememizde ceset üzerinde darp izine rastlanmadı. Van Keen belki bir kalp krizi, belki bir damar çatlaması, ya da ona benzer bir nedenden öldü. Langius yarı aralık kapıyı gösterdi. Odaya boğucu bir sessizlik hakimdi. Bütün bunlar mutfağın neden karantinaya alındığını açıklıyor. Hastanenin ortasında bir cesedin, belki de bir hasta cesedinin yapacağı etkiyi tahmin edebilirsiniz. Ne de olsa çocukların yemekleri burada hazırlanıyor. Sizin Alman bu soğuk hava deposuna gelip ölmekle Necker'ı aklınızın alamayacağı bir karmaşaya sürükledi. Dayan plastik kasalardan birine yaslandı. Meyve ve şeker kokusu midesini bulandırıyordu. Çıkalım buradan diye mırıldandı. Gerçekten burada daha fazla dayanamayacağım. Şafak rüzgarı onu bir ölçüde canlandırsa da yeniden konuşabilmesi için birkaç dakikanın geçmesi gerekti. Sonunda sormayı başardı. Bütün bunları bana neden anlatıyorsunuz? Langius kaşlarını nedenle şaşırdığını göstermek istercesine kaldırdı. Çünkü siz bu hikayenin tam ortasında yer aldınız. Bir cinayete karşı karşıya olmasak da elimizde sahte hekimlik, hastaneye izinsiz girmek ve kuşkusuz sahte kimlik kullanmak suçları var. Parantez işaret parmağını uzattı. Bu nedenle siz bizim için davacı konumundasınız. Dayan birden kendini daha sakin hissetti. Cevap verecek gücü buldu. Hiçbir şeyi anlamamışsınız komiser. Kim olursa olsun, ne amaçla hareket ederse etsin, bu adam oğlumun hayatını kurtardı.